Ayrım 37.
Sayfa 375. Esirliğin bu yanı bazen çekilmez oluyordu ama küçük atışmalar onları birbirine olduğu denli yaşama da bağlıyordu. Dayanamadığı konu Aziz'in 2-3 ayda bir kaçma nöbetine tutulmasıydı. Öğle günlerde iyice içine kapanır, geceleri yeşil ırmak, yeşil ırmak diye sayıklar, gündüzleri ise bir palmiyenin altına oturur, kimseyle konuşmaz ve hatta esirlerin en mutlu saatlerini geçirdikleri deniz kıyısı izni sırasında suya bile girmez, bir kıyıya çekilir, gözlerini Akdeniz'in ufkuna diker, 2 saat kıpırdamadan otururdu. Fahri onun sert davranışlarından kaçma düşüncesini desteklemediği için kendisine kin tuttuğunu düşünür, Hicaz'dan beri arkadaşlığımız olmasa beni bir gece boğar bu diye söylenirdi. Eğildi, sinekleri geçirilmiş pencerelerden palmiyelerin tepelerine göz gezdirdi. Haydi be mübarekler, biraz kımıldayın da canlı olduğunuz anlaşılsın diye mırıldandı. Güneş iyice yükselmişti, gökyüzü maviliğini yitirmiş, yalnızca uzaklarda dağınık duman gibi asılı duran bulut görünüyordu. Çok uzaklardaki dağların doruklarını anımsatan buğulu bir grilikti bu, içi sızladı. Denizli'ye 8 kilometre uzaklıktaydı Hallaç köyü. Köyün iyice yukarılarında iki yandan gelip birbirlerine kavuşmaya çalışan iki dağ parçasının tepesinde bahar sonuna dek eksilmeyen beyaz kar lekelerini görmeyeli neredeyse 5 yıl oluyor. Belleğinde allı morlu yamaçlardan akan soğuk suların sesi yoktu artık. Aşağılara doğru yeşile, sarıya ve kızılın her tonuna bürünen Karcı Dağı etekleri de silinirken, Taif dağlarının çoğu yerde kirli kahverengiye dönen sivrilikleri, kuru ot bitmez yamaçları canlılıklarını koruyordu. Neden acep diye soruyordu, bu cehennem sıcağında neden unutuyorum çocukluğumun serin dağlarını ve neden daha da berrak canlanıyor Taif'in o berbat günleri? Taif'te çekilen acılardı belki yaşama anlamlı kılan, içini çekti, yatağa uzandı, başını ellerinin üstüne koydu, gözlerini yumdu. Edirne Muallim Mektebi'nin 3,5 metre yüksekliğindeki tavanına bakıyordu birden. Evden kaçarak gelip gitmişti mektebe, babası yakalasa beter ederdi. Anası yetişmişti imdada, daha çocukken kafasına muallim olmayı koymuş efendi. Bundan hiç tüccar olur mu artık diye söylene söylene bıktırmıştı da babası ses etmez olmuştu. 4 yıl mı oluyordu? Evet öyle, 4 uzun yıl. Mektebin 2. katındaki müzik sınıfında 3 kemandılar. Hocaları çellodaydı. Hangi makamı geçiyorlardı? Mümkünü yok anımsayamıyordu. Aklı fikri dışarıdaydı da ondan mı? İçinden şimdi jandarma ile ya Tunca kıyısında bir yerde ya da Adato'nun meyhanesinde şöyle hafiften demleniyor olacaktık diye söylenip duruyordu. Bir kez daha gidemediler oraya. Mektep bitecekti o yıl. Sonra ver elini Denizli mektepleri. Planlar yapmıştı Denizli için. Hepsi o gün öğleden sonra bitivermişti. Kapı açılmış, müdür muavini hocaya bir şeyler söylemiş ve kemanları cam kapılı dolaplara kilitledikten sonra yatakhaneye gitmişler, giysilerini sırt torbalarına doldurmuşlardı. Muallim adayı gençler mekteplerinden ayrılışın hüznüyle başları önde çamlar arasındaki taşlı yoldan İstanbul Caddesi'ne inmişler ve bahçe kapısı ömürlerindeki en güzel dönemi arkalarından gıcırtılarla kapayıvermişti. Vedalaşmaya bile izin verilmemişti. Sonrasında saray içindeki yanık kışla ve ardından ver elini İstanbul. 3 aylık topçuluk kursu ve Şam ve Maan. 22. fırka ile Süveyş'e yürüyeceklerdi ama fırka geriye Hicaz'a gönderiliyordu. 1915'in Mayıs ayında ömrünce gitmediği kadar yol gitmişti. Tren Arabistan çölünde Medine'ye doğru kayıp giderken birdenbire duruyorlardı. Çapulcular kara atlarıyla trenin çevresinde dolanıyor, daha sonra kendilerini tümseklerin arkasına atan aşiret adamları ateş etmeye başlıyor. Saatlerce süren çatışmalardan sonra tren yeniden yola koyuluyordu. Kaç kez durdurulmuşlardı böyle, anımsamak zor. Sonra çöl fırtınası, sonra ıssızlık ve insanın kemiklerini bile eritecek denli ağır, kavurucu bir sıcaklık ve gecenin bir vaktinden sonra çöl ayazı. Düşlemesi bile sıkıntı veriyor. Çöllerden dağlara kıvrılarak giden çıplak yanardağ taşlarıyla, kayalıklarla kesişen yollarda ha bakalım de bakalım taşınan top bataryası. Cehennem ki ne cehennem derken bakır kızılı yamaçların aşağısındaki vadide görünüveren gül bahçeleri, bostanlar, meyve bahçeleri. Mekke, Cidde ve Medine'nin zengin tüccarlarının devlet yöneticilerinin sayfiye şehri serin bir cennet, Taif. 1916 Mekke Şerifi Hüseyin'in İngilizlerle anlaşması ve hemen sonra oğlu Emir Abdullah'ın Taif'i kuşatması. İşte o çöl cenneti gün geçtikçe cehenneme dönüşüvermişti. Önce tahıl tükendi, sonra da yaş ve kuru meyveler. Sonraki günlerde dişlerin çiğneyebileceği her türlü ot tüketildi. Bu arada iyice zayıflayan katırlar, develer. Keşke besiliyken kesseydik şunları diye hayıflanmalar. İşin başlarında bundan sonra üzüm yersen ben de adam değilim diyenler, üzümler bitince ot yemeye başladıklarında bu otun bizim ıspanaktan ne farkı var be yahu diyorlardı. Otları yemek bir şey değildi de sindirmek pek zordu. 2-3 saat oraya buraya koşmazsan mümkünü yok bağırsaklardaki düğüm açılmazdı. 3 ay içinde günlük tayın adam başı 3 hurmaya düşmüştü. 1916 Eylül'ün ortalarına gelmişlerdi. Mekan Dağı'nın yamacındaki taş ocakların oradan vali konağına iniyorlardı. Taif'in dibindeki suyu kuyulardan çeken dönme dolabı çeviren develeri kaçırıp yemesinler diye nöbetçi diktiği askere bakacaktı. Asmanın altından geçip bostana yönelmişti ki birkaç el silah atıldı. Tabancasını çekip kuyuya koştu. Ne develer vardı ne de nöbetçi asker. Hiç kızamamıştı. Çünkü askerlerin tüfeklerini kaldıracak dermanları bile kalmamıştı. Arap kökenli askerler kuşatmacıların da propagandası sonucunda kaçmayı yeğliyorlardı. Gecenin karanlığına karışarak şehrin kıyılarındaki bahçelere sızan kara giysili aşiret adamlarının keskin ağızlı cembiyeleri bir iki saniyede gırtlaklara üşürmeleriyle işten bile değildi. O akşamüstü elde kalan son tepelerden Topçu Tepesi'nin yanı başındaki Mekke Cidde yoluna bakan küçük tepeye çıkmış, tabyadaki topun az uzağına oturmuş ve aşağılardaki gül bahçelerine dalıp gitmişti. Birden çıtırtı duyunca tabancasını çekip kendisini yere atmıştı. Akşam güneşinin solgun ışıklarındaki yandaki keskin kayanın koyu gölgesinden çıkıp gelmişti. Sonradan anımsadıkça Allah'tan telaş edip de tetiğe basmadım deyip durmuştu. 10 yaşlarında ya var ya yoktu. Kararmış çıplak ayaklarıyla nasıl da çıkmıştı oralara? Postalların tabanlarını delen kızgın ve keskin yanardağ taşlarına nasıl da basarak gelmişti? Kömür karası uzun saçlar, esmer yüzünde sonradan kondurulmuş gibi duran koyu kadife renkli, çatlamış iki küçük dudak, kara kaşların altındaki uzun kirpiklerin arasından bakan parlak iri göz bebekleri. İnce ve keskin hatlı, çok dikkatle bakılmadıkça görünmeyen, belli belirsiz bir kemerle süslenmiş küçük kanatlı bir burun. Yüzü koyun yattığı yerden kalkmadan dirsekleri üstünde durmuş çocuğa baka kalmıştı. Çocuk küçük avucunu ona uzatmıştı. Parmakları incecik birer gömlek düğmesini andıran tırnakları çatlamış. Avucunda 3 küçük gül tomurcuğu. Birden utanmıştı çocuktan. Hemen kalkıp üstündeki tozu eliyle çırptı. Avucuna aldığı tomurcukları kokladı. Çocuk elini sağa sola sallayarak yanlış yaptığını belirtmiş, tomurcuklardan birinin yeşil kabuğunu soymuş, pembe yaprakları ağzına atmış, yüzünde gülücük dalgaları oluşturan ayrık ön dişlerini göstere göstere çiğnemeye başlamıştı. Topçu mülazimi Fahri de ilk kez o gün gül yemiş ve açlığı bastırmanın yeni bir yolunu öğrenmişti. Yine o gün anlamıştı gülün yalnızca koklanmadığını, aynı zamanda yağıyla insanı beslediğini. Sonraki günlerde hep karşılaştılar bu yetim kızla. Kız ona Arapça öğretirken o da ona Türkçe şarkılar öğretiyordu. Yalnızlıklarını yenmişler, açlıklarını unutmuşlardı. Sondan 2 gün önce kumandanları Galip Paşa bir toplantı yapmıştı. Aralarından biri Paşa Hazretleri demişti. Bu işin sonu geldi, askerimiz birer birer hastalanıyor ve rahmete kavuşuyor. Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesinden kaçıp bu Taif'te kuvvet almıştır. Bizimse 10 yıldır cepheden cepheye sürünen şu askere diyecek bir lafımız kalmadı. Bu sözler üzerine canlanmışlar, düşüncelerini çekinmeden söylemeye başlamışlardı. En çarpıcı öneri sonradan gelmişti. Paşa Hazretleri süngü takıp Gül Vadisi'ne koşalım ve oralarda şehadete erelim. Veyahut avurtları iyice çökmüş, dudakları incelmiş ve masallardan çıkıp gelmiş yaşlı adamlara dönmüş olan Galip Paşa elini kaldırarak konuşanı durdurmuş. Dengesini koruyamayınca elini yanında duran subayın omzuna koymuş, bakışlarını pencereden dışarıya çevirmişti. Sesi duyulacak gibi değildi, çıt etmemeye çalışıyorlardı. Haklısın evladım. Askerlerimiz çarpışamadan ölüyor. Bu vebali daha fazla taşıyamayız. Süngüye davransak şuradan şuraya koşacak takatimiz yok. Bu durumumuzu Emir Abdullah bilse çoktan üstümüze çullanıp gırtlaklardı bizi. Galip Paşa'nın gözleri yaşarmıştı. Bir an susmuş, soluklanarak gücünü toplamış ve Araplara teslim edilmemek şartıyla İngilizlere teslim olalım diye bitirmişti. İkinci gün İngilizlere teslim olmuşlar, Cidde yolunda iki sıra süngülü İngiliz askerinin arasında yürümeye başlamışlardı. Gül bahçelerinin arasından geçiyorlardı. Kara saçlarını uçurarak koşup gelmiş, askerlerin arasından sıyrılıp bacaklarına sarılmış, "Ehab Büke, Ehab Büke" diye bağırarak eline bir küçük torbacık tutuşturmuştu. Dipnot, tercümesi "Seni seviyorum". Fahri gözyaşlarını göstermemek için başını yukarılara kaldırmış, kara saçları hafifçe dokunmuş ve boğuk bir sesle "Şükran, Karagül, Şükran" diyebilmişti. İngilizler kız çocuğunu kolundan çekiştirip yol kıyısına atmışlardı. O an Fahri'nin diz bağları çözüldü çözülecekti. Yanında yürüyen arkadaşı onu dirseğinden tutup sıkarak güç vermese ya askerlerin üstüne yürüyecek ya da olduğu yere yığılıp kalacaktı. Yolun sağında kalan mesrah bahçelerin altından geçerken gerilerden sıcak havayı delip gelen tız çığlığı bir kez daha duymuşlardı. "Ehab Büke, Ehab Büke." O günden sonra ne zaman umutsuzluğa düşse o parıltılı kara gözleri anımsayıp gülümsemiş ve ayağa kalkabilmişti. Şimdi de o çığlık yüreğine çok ama çok ince bir sızı olarak iniyor, gözleri yanmaya başlıyordu. İçinden "Hayır, kendini koyuvermek yok Fahri, yoksa geçmez bu esaret günleri" dedi ve başını çevirip tel örgülerin parçaladığı uçuk maviliğe daldı bir süre. Dışarıdan gelen bir gürültüyle gözlerini açtı, ayağa kalktı. Aziz de doğrulup oturmuştu. "Ne oluyor yahu?" "Karantinadan adam getirdiler herhalde." Her sevkiyattan sonra bir hafta karantinada tutulan esirler bölümlere getirildiğinde ahbabına rastlayanların sevinç çığlıkları duyulurdu. Aziz gözlerini ovuşturup esnerken Fahri "ben gidip bir bakayım" diyerek kapıya yürüdü. Bakıp da ne olacaktı? Bugüne dek izlemediği sevkiyat kalmamıştı ama cepheden bir haber alırdı belki. Tam kapıya varmıştı ki aralıktan bir ses duyuldu. Tanıdık geliyordu ama bir türlü çıkaramıyordu. Olduğu yerde kaldı çünkü o ses "canım işte o koca ayaklı adamı soruyorum" diyordu. "Vay canına, yoksa" diyerek dışarı fırladı. Kapıya varınca hemen anladı o olduğunu. Boy desen aynı, hafif kamburluk aynı, ses aynı. Adamları araladı, karşısında mavi esir giysileri içinde utangaçça duran Mehmet Süreyya'ya baktı. "Jandarma, vay be koca ayak bu." Sarıldılar, ayrılıp bir süre birbirlerine baktılar ve yeniden sarıldılar. Mehmet Süreyya iyice zayıflamıştı, pantolonu belinde zor duruyor, ikide bir yukarı çekiştiriyordu. "Fahri, amma da yaşlanmışsın yahu." "Sen de öyle." Bir daha sarıldılar. "Mehmet Süreyya, bir aydır kamptan kampa sürünüyoruz" dedi. Fahri onun koluna girdi ve içeri sürüklerken, "sonra anlatırsın, esarette gün çok" dedi. Odanın kapısına geldiklerinde sırtına gömleğini geçirmekte olan Aziz başını kaldırıp baktı. "Dur, söyleme, jandarma mülazimi evvel Mehmet Süreyya değil mi?" Fahri yanıtladı, "bildin işte." "Yahu bilmemek mümkün mü? Edirne'deki üç kavakların ikisini bu kampta duymayan kalmadı." Hal hatırdan sonra yeni esirlere sorulan ilk soru cephelerdeki durumla ilgilidir. Fahri daha fazla dayanamadı. "Söylemesi ayıp ama biz burada bir aydır bir şey duymuyoruz. Hintli askerler varken bir iki şey duymak mümkündü. Onlar da İskenderiye'den gideli iki ay oldu." Mehmet Süreyya boş somyaya otururken yanıtladı. "Ben de esir düşeli bir ay oldu. Amman'daydım. Bizimkilerin Halep'e kadar geri çekildiği söyleniyordu." Odaya ölüm sessizliği inivermişti sanki. Fahri böylesi durumlara çok alışıktı ama bu kez iş değişikti. Kudüs düşünce o denli duyumsamamıştı yenilginin acısını. Hatta Bağdat düşünce de. Ama Halep ne demek? Adana demektir. Hatta Mersin. Başını kaldırdı. Mehmet Süreyya'ya baktı. "Halep'te ordu kumandanı kimmiş?" Mehmet Süreyya arkadaşlarına acı vermekten üzgündü, yutkundu ve umut vermek isteyen güçlü bir sesle yanıtladı. "Mustafa Kemal Paşa ipleri ele almış." Aziz yakına geldi, eğilip bir kez daha sordu. "Kim dedin, kim?" Mehmet Süreyya "Mustafa Kemal Paşa" diye yanıtladı. Fahri sevinçle ayağa kalktı. "Bu iyi haber" dedi. "Haydi bakalım kahvaltıya gidiyoruz. Sonra da seni yanımıza almanın bir yolunu ararız." Dışarı çıktılar. Esirler sabah sayımı için alana yürüyorlardı. Akdeniz ufuklarında gümüş gökyüzü gözlerini kamaştırıyordu. Arkalarında bir ses duydular. "Bak sen şu işe, bunlar iki kavaklar, şimdi üç olmuşlar." Fahri gülümsedi. Mehmet Süreyya'nın koluna girdi. "Hatırladın mı? Kaymakam Hamdi bize böyle derdi. Mümin Çanakkale'de vurulduydu ya, Kelkit'te de vurulmuş. Bir arkadaş anlattıydı. Sivas'ta hastanede görmüş onu." Fahri olduğu yerde kaldı. Mehmet Süreyya ona baktı ve uzanıp kolundan çekiştirdi. "O kadar kötü değil canım. Bacağından birkaç mermi yemiş. Hepsi o." Arkalarında kalan Aziz, "Arkadaş, buradan çıkmanın bir yolu olmalı" diye söylendi. Onu duyan Fahri yavaşladı ve Aziz yaklaşınca, "Yahu şimdi sırası mı? Adam daha yeni geldi" der gibi yan baktı. Bir şey söylemek için ağzını açmıştı ki yanlarındaki gruptan birinin bizimkiler Halep'te İngilizlerle aşiretleri püskürtmüş dediğini duydular. Sahi mi? Valla ben söyleyenin yalancısıyım. Haber kumlarda yürüyenleri dalgalandırdı. Esaret işte böyle bir şeydi. İyi haber esirleri aylarca ayakta tutardı. Ama Aziz için iyi haber demek kaçıp harbe tutuşmak demekti. İngilizlerin düdükleri ve bağırışmaları sevinçlerini kesip attı. Quick man, quick! Fahri fısıldadı. Halep işi doğru herhalde. Baksana pek sinirliler. Mehmet Süreyya'nın sesi, hey you, come on diyen İngilizlerin sesini bastırdı. İşe bak, mekteplere Arapça ile başladık, jandarma yaptılar. Jandarmanın başına İtalyan zabitler getirdiler, İtalyanca öğretmeye kalktılar. Bir başkası onun sözünü tamamladı. 4 yıldır da Almancayı sökemedik, şimdi de İngilizce kıraat edeceğiz. 45. gün, Mudros. 5 gün önceki İstanbul çarpışmasından ağır yaralı dönen pilot, yaşam kavgasını Mudros limanındaki Britannik hastane gemisinde yitirmişti. Kalliyopi yolunun kuzeyindeki büyük mezarlığa bir haç daha dikilecekti. Hava bulutlu, biraz da serin. Elindeki küçük İncil'i mırıldanarak okuyan papazın sesi zor duyuluyor. Rick, acaba şu anda İstanbul'da bir Müslüman içinde tören yapılıyor mudur diye sormadan edemedi. Ne garip, hem düşman olacaksınız hem de dost, bu nasıl bir şey? Havacılığın arasında bu tür önceden kararlaştırılmamış ilişkiler doğuyor. Gökyüzünde çarpışan iki yalnız şövalye olduklarından mı? Belki. Birden fire bağırışı ve bir gürültü. Deniz piyade mangası ve hava bölüğü mangası tüfeklerini birlikte boşaltmışlardı. Tabuta uzandı, hafifçe dokundu. Yunanlı ve İngiliz havacılar tabutu birlikte indirdiler çukura. Rick bir avuç toprak savurarak ayrılırken birden döndü. Unutuvermişti işte. Telaşla elini montunun iç cebine daldırdı ve küçük paketi mezara attı. Bu davranışı ancak havacılar anlayabilirdi. İki pilot arasında hep bir alışveriş olur. Bu bir ortak anıdan arta kalan paketti. İçinde 3 kuru hurma bulunan bir küçük paket. Binbaşı Dixon, gitmeliyim. Türkler Konstantinopol'den gelecek telgrafı almışlardır dedi. Albay Gorson önünden başsağlığı dileyerek geçenlere selam verirken başını çevirmeden biraz beklersen birlikte ineriz diye yanıtladı. Yunan pilotlar da başsağlığı dileyip ayrıldığında Albay Gorson arkasında duran Dixon'a gidelim dedi. Rick onları 3 adım geriden izliyordu. Albay dar patikada durdu, bastonuyla sol yandaki mezarlardan birini göstererek cam şıngırtısını andıran sesiyle kaç kere söyledim haçları sağlam diksinler dedikten sonra Dixon'a döndü. Major çok düşüncelisin, Türkler sizi terletiyor olmalı. Binbaşı Dixon saçlarını eliyle geriye sıvazladıktan sonra kasketini başına geçirirken yanıtladı. Hayır, heyet İstanbul Boğazı'nın işgali konusunda emir almış, diretmeye çalışıyor. Aslına bakarsanız dertleri Boğaz değil, İstanbul'un işgal edilmesi. Çanakkale Boğazı'nın işgaline bir şey demiyorlar. İnanılır gibi değil. Suriye'de ve Irak'ta savunma hattı kuruyorlarmış. Dardanel desen zaten ellerinde. Boğazı geçmek için yeniden savaşmak gerek ama onlar... Binbaşı görüşmelerle ilgili ayrıntı vermek istemiyordu. İşi şakaya alır gibi, bakmayın siz işgale karşı çıktıklarına, gemilerin İstanbul'u üs yapmasına ses çıkarmadılar dedi. Major, bu bir işgal sayılmaz mı? Şöyle böyle, Osmanlıların sıkıntısı başka. Onlar bizim gemilere razılar, Helen gemisi istemiyorlar, hepsi bu. Anlıyorum, işgal olsun ama işin içinde Helen olmasın, çok ilginç. Binbaşı yine şakacı bir tavırla ekledi. Türkler ceplerinde bir anlaşma taslağıyla geldiler. Onlara göre askeri durum aynı kalacaktı. Ayrıca Osmanlı'nın Almanlardan ayrılmasıyla doğabilecek ekonomik bunalımı önlemek için kredi bile istediler. Yani ateşkes yapalım ama para da verin. Albay önüne çıkan kuru dal parçasını bastonuyla bir yana savurdu. Anadolu ve Trakya'yı kendilerine bırakacağımızı mı düşünüyorlar? Elini beline koydu, biraz soluklandıktan sonra kendi sorusunu yine kendi yanıtladı. Biz Almanya'yı işgal etmeyeceğiz çünkü Alman topraklarında bir işimiz yok. Bu savaşı Alman toprakları için değil, Yakın Doğu ve Afrika için yaptığımızı anlamak o denli zor olmasa gerek. Rick bu sözleri duyunca Bristol limanındaki masanın kararmış tahtalarını anımsadı. Bira ıslaklığında oradan oraya gezinen parmağı, neredeyse söze karışacaktı, içinde bir fırtına koptu kopacak. Gırtlağında düğümlenen sözler beyniyle göğüs arasına gidip geldi. Albay, onları anlamak zor değil, onlar yeni imparatorluklar çağının başladığını bir türlü anlamıyorlar. Hala geçmişin yiğitlik savaşlarını yaşıyorlar demeyi düşündü. Dixon'ın sözleri durdurdu onu. Heyet daha İstanbul'dan çıkmadan aldığımız haber bu durumun saray tarafından ve bazı paşalarca anlaşıldığını gösteriyordu. Öyleyse Osmanlı heyeti neden direniyor? Heyettekilerin bu durumu algıladıkları söylenemez. İçlerinde cepheden gelen bir tek subay var. O da Filistin'de dağıtılan ordunun kurmayıymış. Ayrıca dağılan bir imparatorlukta her topluluğun olduğu gibi bireylerin de kişisel gelecekleriyle ilgili bir tasarımı vardır belki. Bu duruma amiral de sevinmiştir. Öyle ya, Osmanlı kurmayından ya da cepheden bir ordu kumandanı gelseydi durum o denli kolay olmazdı. Dixon keyiflenmişti. Bravo albay, sonunda siz bile anladınız dememek için kendini zor tuttu. Paleo Castro'nun arkasına inmekte olan güneş mezar başlarındaki tahta ağaçların gölgelerini sararan otlara uzatmaya başlamıştı. Dixon konuşmayı kısa kesmek için öykünün sonunu anlatmayı yeğledi. Agamemnon'a çıktıklarında Lord Balfour'un talimatına uyuldu ve Osmanlılar resmi olarak askerce karşılandılar. Onlar zaten sabahın ilk ışıklarında Mudros açıklarında demirlemiş donanmayı ve gemilerde bekletilen sağlıklı kıtalarımızı, uçak gemilerimizi görünce pazarlık güçlerini ölçmüş oldular. Amiral daha işin başında zahmet etmeyin biz sizin için bir anlaşma hazırladık deyince bir an sandım ki heyet başkanı görüşmeyi kesecek bir davranışta bulunacak. Albay Gors'un başını salladı. Zor bir durum. Haklısınız, zor bir durumdu ama Albay Rauf öyle yapmadı. Daha ilk gün boğazların açılmasını kabul ettiler. İkinci gün bir ara hükümetlerine danıştılar. Boğazlara el koymamıza karşı durur gibiydiler ama hayır da diyemiyorlardı. Boğazları asker çıkartabilirsiniz ama bizimkiler de olsun dediler. Askerlerini terhis etmeyi de kabul ettiler. Böylece işin sonu başından belli oldu. Albay şaşkınlığını gizleyemiyordu. Türkler için ne zor, yüz binlerce can karşılığında savundukları boğazı elleriyle teslim edecekler. Bunu kim beklerdi ki? Dixon bu sonuçta kendi payının da bulunduğuna emindi. İlk günlerde hükümetimize soralım diye diretiyorlardı ama bugün hükümetlerini ikna etmek için haberleşmeye çalışıyorlar. Aslına bakarsanız daha dün bir telgraf aldılar. Osmanlı hükümeti her şeyi kabul etti. Yalnız son anda bir iki şey koparmaya çalışın diyor. Peki ama neden ikide bir hükümetleriyle görüşmek istiyorlar? Dixon içinden şu deniz piyadeleri de önlerindeki ilk dalgayı görmeye alışmışlar. Başlarını kaldırıp biraz da derinliklere bakmayı bilemiyorlar dedi. Albay'a baktı. Anlaşmayı kişiler imzalıyor albay. Sultanlar ya da hükümetler değil. Sorumluluk korkusu işte dedi. Rick amma da havalandı diye düşündü. Savaşı sanki kendisi kazandı.